Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Muhterem hocam, geçen programımızda yolun büyüklerinin hazretlerinin hayatlarından devam ediyorduk. En son Nur Muhammed Bedayuni Hazretlerinin hayatını dinleyicilerimizle paylaşmıştık. İnşallah bugün de Mazhar-ı Canan Hazretlerinin hayatından devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, görüş ve önerilerinizi, sorularınızı dervişingunluğu@erkamradyo.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Muhterem hocam, Mazhar-ı Canan Hazretlerinin hayatından inşallah bugünkü programımıza başlamış olalım hocam. Buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhar Canı Canan Hazretlerinin ismi Habibullah. Habibullah Mirza Mazhar Canı Canan 1701 senesinde doğmuş. Hindistan'da doğuyor. Birçok alimden, mutasavvuftan istifade ediyor. Tasavvufi olarak en son Bedayuni Hazretlerinden, Nur Muhammed Bedayuni'den manevi eğitim alıyor ve Delhi'de şeyh oluyor. Nakşibendi şeyh olarak halkı irşada başlıyor Mazhar Canı Canan Hazretleri. Mazhar Canı Canan büyük bir tevazu sahibi, şöyle dermiş müritlerine: bizden İslami ahkama uygun olmayan bir iş meydana geldiğini gören hemen ikaz etsin. Bizden İslami hükümlere aykırı bir şey gören kişi olursa hemen beni uyarsın, ikaz etsin diyor. Tıpkı Hazreti Ömer'in halife olduğunda, ey Nas, beni halife seçtiniz ama ben de sizin gibi bir insanım. Yanlış bir şey yaparsam ne yaparsınız diye sorması gibi ve sahabeden birisinin kılıcını çekip, ya Ömer, yanlış bir şey yaparsan seni doğrulturuz demesi gibi. İşte Mazhar-ı Canan bir Nakşibendi şeyhi, Hindistan'da yaşamıştır. 18. yüzyılda, yani 1700'lü yıllarda yaşamıştır ve Hazreti Ömer'in meşrebinde, onun karakterinde, sahabe ahlakına sahip bir insan. Bu çok önemli bir şey. Yani lider konumundaki insanların etrafındakilere beni uyarın, ben de sizin gibi bir insanım, yanlış bir şey yaparsan beni uyarın demesi çok önemli.
Muhterem hocam, Mazhar-ı Canan Hazretleri'nin asıl isminin Habibullah olduğunu biraz önce bizimle paylaştınız. Peki Canı Canan lakabı müritleri tarafından mı kendisine veriliyor?
Yok. Canan babasının ismidir. Oğluna da Can ismini vermiş. Canan isimli babanın oğlu Can anlamında Canı Canan. Yani Farsçadan düşünün. Ali'yi Ahmet. Ahmet'in oğlu Ali gibi düşünün.
Eyvallah hocam.
Şiirlerinde Mazhar lakabını kullandığı için işte Mazhar ismiyle meşhur olmuş. Canı Canan, yani Canan isimli zatın oğlu olması hasebiyle böyle denmiş. Şöyle diyor Mazhar Canı Canan: Ramazan-ı Şerif zikirle uyanık olarak geçirilirse senenin kalan kısmında da bu güzel hal devam eder. Yani Ramazan ayını ibadetle, zikirle, şuurla geçirirsek senenin diğer ayları da inşallah o şekilde uyanık bir şekilde, şuurlu bir şekilde devam eder. Eğer bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa bunun izi bütün sene boyunca görülür. Yani Ramazan'da gevşek davranırsak, efendim ibadetlerimizde hassas olmazsak diğer aylara da, senenin diğer kısımlarına da bu yayılabilir. Allah muhafaza diyor. Keza Mazhar Canı Canan Hazretleri letaif zikri konusunda şöyle diyor: kalbin hareket etmesi o kadar zaruri değildir. Maksat Allah'a yönelmektir. Yani Nakşibendi eğitim sisteminde letaif zikirleri vardır. İşte kalbin zikre alışması, hatta işte bazen hareket etmesi gibi durumlar işte ondan bahsedilir. Bakın ne diyor Mazhar Canı Canan Hazretleri? Kalbin hareket etmesi önemli değildir. Maksat Allah'a yönelmektir. Senin kalbin Allah'a yöneliyor mu?
Yani gözle görünen bir hareketten bahsediliyor burada, değil mi hocam?
Yani kitaplarda öyle bahsediliyor efendim, fakat Mazhar Hazretleri de farklı bir şey söylüyor.
Evet.
Bunun benzerini Şahveliullah da söylemiştir. Şahveliullah da bir Nakşi ve Çişti şeyhidir aynı zamanda. Şahveliullah Dehlevi. İnsan vücudunda bazı etlerin seyirmesi, hoplaması, zıplaması marifet değildir. Marifet Allah'a yönelmektir, takvadır, ihlastır diyor. Onun için burada bakın bu büyükler letaif zikri konusunda yeni bir yaklaşım, farklı bir şey söylüyorlar. Bunlara ileride gireriz gerekirse. Yani şu anda bu kadar kalsın. Efendim, Mazhar Can-ı Can'ı Hazretleri yaşlandığı zaman şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, bu dünyada lütuf ve inayetinle bu fakirin her türlü arzusunu ihsan eyledin. Şimdi de diyor arzum şehit olmak, şehitlik mertebesine ulaşmak diye dua edermiş. Ve 1781 senesinin Muharrem ayında bir gece birkaç Şii eşkıya Mazhar Can-ı Can'ın Hazretlerinin kapısına geliyor. Kapıyı çalıyorlar. Mazhar Can-ı Can'ın kapıyı açıyor. Bu Şii eşkıyalardan birisi elindeki silahla ateş ediyor. Mazhar Can-ı Can'ı kalbinden vuruyor. Ve Hazret 3 gün ağır yaralı olarak yatıyor. İşte dönemin idarecisi bu sana bu suikastı yapanları tarif et, yakalayalım onları diyor. Mazhar Can-ı Can'ın ben onları affettim diyor. Cenab-ı Hak şifamızı dilemişse şifa buluruz, şifa dilememişse şehit oluruz diyor ve 3 gün içerisinde vefat ediyor, şehit oluyor. Ve işte kendi dergahının bahçesine gömülüyor. Şu anda orası Hankâh-ı Mazhariye, daha sonraki adıyla Dergâh-ı Şah Ebul Hayr diye Delhi'de anılan ve hala irşadın devam ettiği bir mekan. Dergâh'ın avlusunda Mazhar Can-ı Can Hazretleri'nin mezarı vardır. Niye böyle bir hadise olmuştur? O dönemde Delhi idarecisi Şii'dir. Efendim başka bir kısım toplumda Delhi'de Şii-Sünni gerginliği vardır. Bazı Şiiler toplumun sayıp sevdiği Sünni ulemadan veya meşayihtan birisini öldürürsek Delhi'deki işte Hindistan'daki Sünnilere bir gözdağı vermiş oluruz hesabını yapıyorlar ve bu 3 tane eşkıyaya bu işi ihale ediyorlar. Hatta bir rivayete göre bu eşkıyalar önce Şah Veliullah Dehlevi'nin oğlu Abdülaziz, Şah Abdülaziz vardır. Şah Abdülaziz'in medresesine gidiyorlar. Önce onu öldürmek istiyorlar. Bakıyorlar ki medrese kalabalık. Biz Şah Abdülaziz'i öldürürsek bu talebeler de bizi tepeler diye vazgeçiyorlar. Oradan geliyorlar bir Çişti dergahı Fahreddin Fahri Cihan Dehlevi Çişti. Onun dergahına geliyorlar. Bakıyorlar onun dergahında da etrafında müritleri kalabalık. Öldürmekten korkuyorlar. Geliyorlar Hankâh-ı Mazhariye'ye. Bakıyorlar ki orası tenha. Diyorlar ki tamam biz bu zatı öldürelim. Maalesef bu böyle bir işte mezhep fanatiği.
O zaman da
varmış. Eskiden de varmış. Efendim bu Allah ümmeti Muhammed'e uyanıklık versin. Efendim işte bir kısım İslam düşmanlarına da oyuncağı oluyor bu insanlar. Böyle işte taassupla, mezhep taassubu olunca onlara da malzeme olmuş oluyor.
Yaşanan olayın tam aksine de hocam. Mazhar Can-ı Canan'ın o devlet idarecisinin hani onları yakalayalım teklifine karşılık onları affettim demesi de ilginç bir nokta. Önemli bir nokta.
Tabii merhamet. Bir merhamet evet. Diyelim. Bir Allah dostunun merhameti.
Belki efendim, de bu olayların belki de, daha da büyümesini.
Tabii. Yani şimdi yakalayacaksınız, ceza vereceksiniz. O toplumda Şiiler onlar da galeyana gelecek, miting yapacak, galeyana gelecek. Belki Sünni Şii kavgaları daha da büyüyecekti. Onlar bitti. Yani bir kişiyle mesela kapandı belki büyümeden. Bu Hazretlerin sözlerinde bir hikmet vardır. Ama yani Nakşi Meşayihinden, Nakşi Silsilesinden bu zat bu şekilde bir suikasta kurban gitmiştir. Bazı kaynaklarda işte bıçakla falan diye yazmışlar. Yanlıştır, tercüme hatasıdır. Bıçak değildir. Pistol denen 1781 yılları artık o dönemlerde yani kısa tüfekler vardır böyle. Küçük tabancı da tam tüfek değil. Tabancı ikisinin arasında pistol denen efendim ama barutlu ateşli silah vardır. O tür bir şeyle kalbine sıkılan tek kurşunla şehit edilmiştir Mazhar Can-ı Canan.
Eyvallah hocam.
Mazhar Can-ı Canan Hazretleri'nin şiirleri var. Ve doğu sporlarını karate, judo gibi onları bildiği ifade edilir bazı kaynaklarda. Şiirleri Farsça şiirler yazmıştır. Bunlar bir divanda toplanmıştır. Ayrıca mektupları vardır. Mektupları da birkaç mecmuada toplandı. Birkaç farklı kişi. Mesela Naimullah Behraiçi bir kısım mektuplarını toplamıştır. Onun haricinde daha sonraki yıllarda farklı yerlerdeki mektupları toplanmış. Yani bu şekilde üç ayrı mecmuada mektupları günümüze ulaşmıştır. Hepsi Farisidir, Farçadır.
Tabi hocam Mazhar-ı Canıcağan'ın aynı zamanda kendinden sonra da bu yolu devam ettirecek müritler yetiştiriyor. Onlardan bir tanesi de Abdullah Dehlevi Hazretleri. İnşallah şimdi onun hayatıyla programımıza devam edelim hocam.
Evet, Abdullah Dehlevi Hazretleri Mazhar-ı Canıcağan'dan sonra şeyh oluyor. Delhi'de, Hindistan Delhi'de halk-ı irşada başlıyor. Efendim, Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin doğum tarihi 1743. Efendim, Mazhar Canıcağan'a mürid oluyor. Onun sözlerini, sohbetlerini, menkıbelerini bir kitapta derlemiş, toplamıştır Abdullah Dehlevi. Bu eser Makamat-ı Mazhari isimli eserdir. Makamat-ı Mazhari veya Makamat-ı Mazhariye diye birkaç baskısı var. Farsça bir eser. Ayrıca Kemalat-ı Mazhariye diye henüz yazma halinde olan bir Farsça eseri daha var. Yine burada da Şeyh-i Mazhar Canıcağan'ı anlatıyor. Yani Mazhar Canıcağan'ın sözlerini, sohbetlerini sonraki nesillere aktaran müridi ve halifesi Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri olmuştur. Abdullah Dehlevi Hazretleri dergahında, yani Hankah-ı Mazhariye diye anılan Delhi'deki bu dergahta zikir ve murakabelerin yanında fıkıh, hadis-i şerif, tefsir ve tasavvuf dersleri de verirdi. Tasavvuf dersleri vermesi zaten dergah olduğu için makul. Ama sadece onunla kalmıyor. Bakın fıkıh dersleri de var, hadis dersleri de var, tefsir dersleri de var. Bir dergahta bunlar da okutuluyor. Yani dergahla medrese iç içe geçmiş. Hatta Abdullah Dehlevi Hazretleri vefat ederken kucağında Tirmizi'nin hadis kitabı varmış.
İlme bu kadar önem veriyor.
Zahiri veya medrese ilimlerine, fıkha, hadise, tefsire önem veren, bunları dergahında okutan bir insan. Zaten bir dergahta bu İslami ilimler, medrese ilimleri ihmal edilmeye başlarsa, sadece işte birkaç tasavvufi eser veya tasavvuf sohbetle yetinilirse orada bir süre sonra gevşeme başlar, çürüme başlar. Onun için bu ikisinin beraber yürümesi çok önemlidir. Nakşi meşayihi bunlara çok önem vermiş. Daha sonraki dönemlerde de işte bizim hala doğuda Nakşi hem medrese hem tekke olarak yürüyen bazı yerler vardır. Veya işte batıda birçok yerlerde. Yani bu ikisinin birbirinden ayrılmaması gerekiyor.
Belki de hocam bu yolun günümüze kadar ulaşmasında, farklı kollarla da olsa günümüze kadar ulaşmasında,
bozulmadan ulaşmasında
evet, en büyük etkenlerden birisi de budur. Çünkü önceki programlarımızda da buyurduğunuz gibi, yani bu yolun büyükleri şeriat vurgusuyla, zahiri ilimlere önem verme, o ilimleri tahsil etme, o ilimleri öğrenmeden bu yola girmenin getireceği olumsuz sonuçlara birçok kendileri hem müritlerine yaptıkları sohbetlerde hem de eserlerinde değinmişlerdir. Ondan sebep de günümüze belki biraz önce de buyurduğunuz gibi bozulmadan ulaşmıştır bu yol, bu kollar.
Yani İmam Rabbani de öyle. İmam Rabbani de Hindistan'ın Sirhind şehrinde yaşıyor ve dergahında Beyzavi tefsiri okutuyor. Beyzavi tefsiri. El-Hidaye fıkıhtan. Hadisten Mişkatül Mesabih. Tasavvuftan Avarifül Maarif. Bakın ne oldu? Bir tane tasavvufi eser, 4-5 tane
evet,
medrese ilimleri dediğimiz diğer İslam ilimler. Yani fıkıhla tasavvuf veya tefsirle tasavvuf, hadisle tasavvuf beraber. Hatta belki sayıca onlar daha fazla.
Evet.
İşte böyle olduğu zaman iş bozulmadan geliyor. Evet, Abdullah Dehlevi Hazretleri'nden devam ediyoruz. Abdullah Dehlevi Hazretleri Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sini çok severmiş. Mevlana Hicri 600'lerde vefat ediyor. Abdullah Dehlevi işte Hicri 1200'ler. Arada çok zaman var tabii. Çok zaman var. Biri 18. yüzyıl, birisi 13. yüzyıl. Efendim, Abdullah Dehlevi Hazretleri sohbetlerinde de Mevlana'nın Mesnevisinden sohbetler yaparmış, okurmuş, anlatırmış ve şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim'den ve Buhari-i Şerif hadis kitabından sonra en güzel kitap Mesnevi'dir. Bir insan Mesnevi'yi okusa ve içindeki hikmetlerle amel etse, hiçbir piri şeyhi olmasa bile tasavvufun marifet yönünden, tasavvuf yolundan bir miktar istifade eder buyurmuşlar. Yani bu şekilde Mesnevi'ye önem veren bir zat.
Belki de hocam Osmanlı'da hani şerif sıfatıyla isimlendirilen 3 kitap var derler. Hani Buhari-i Şerif, Mesnevi-i Şerif ve Şifa-i Şerif. Belki de hani bir kültür olarak da o dönemden de Osmanlı'ya sirayet eden bir şey olmuş olabilir bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla Buhari okuyor insanlar. Sonrasında evet. Mesnevi ve Şifa kitapları okuyorlar ve bunları da şerif sıfatıyla sıfatlandırıyorlar bu kitapları.
Şimdi Mesnevi'de tabii birçok hikayeler var. Bunların içinde insana ahlak öğreten, mesela sabrı öğreten, şükrü öğreten, kanaati öğreten, zühdü öğreten vesaire çok hikmetli cümleler ve kıssalar var. Tabii kıssa formatında, hikaye formatında olduğu için 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Ve çok faydalı olmuş oluyor. Yani inşallah okumak, bitirmek, hatta şerhiyle birlikte Mesnevi'nin şerhi yani açıklamaları vardır. Onlarla birlikte okumak inşallah hepimize, herkese nasip olsun. Bu şekilde Mevlana'nın Mesnevi'sini sohbetlerinde zaman zaman okuyan, okumasını tavsiye eden, hatta daha ileri giderek bir adım daha şöyle diyor. Bir kişinin hiçbir şeyhi olmasa, sadece Mesnevi'yi okusa ve amel etse bu yoldan, bu maneviyat yolundan istifade eder efendim diyor.
Hocam Nakşiye gelenekle Mevlevi geleneğin hem zikir usulleri olarak hem de başka birçok noktada benzerlikleri olduğu söylenir. Hani bu şekilde mülahazalar vardır. Bunun belki de ilk şeyleri midir yoksa öncesinde de yani bu yolun öncesinde de bu iki yol Mevlevilik ve Nakşiliğin ortak noktaları var mıydı?
Yani Abdullah Dehlevi'den önce efendim İmam Rabbani'nin mektubatında da bazen Mesnevi'den beyitler bulmak mümkün. Ondan da önce Orta Asya'daki Nakşiler'de Kâsaniye kolunda Mesnevi'nin çok daha fazla okunduğu, dinlendiği kaynaklarda geçiyor. Efendim yani bu bütün tasavvuf ehlinin, sadece Nakşibendilerin değil, bütün tasavvuf ehlinin, tasavvufa gönül veren herkesin sevdiği, temel kaynak kabul ettiği ortak bir kitap. Yani tasavvuf ekollerinin sanki ortak bir kitabı gibi olmuş Mevlana'nın Mesnevisi. Ama zikir usulü, eğitim usulü konusunda farklılıkları var. Mesela Nakşiler'de sema uygulaması fazla yoktur. Ama Mevlevilerde sema dediğimiz bu uygulama var.
Kalp zikrini esas alıyorlar ama onlarda değil mi hocam?
Yani onlarda o şekilde ifadeler var. Benzerlikler kısmen olabilir ama işte Mevlevilerde 1001 günlük bir
evet.
Eğitim, çile dedikleri bir eğitim var. Nakşibendilikte daha fazla farklı şeyler var. Ama eğitim, usul, yöntem biraz değişik olsa bile hedef bir. Allah'a iyi bir kul olmak. İşte onun için Mesnevi de zaten bütün ümmetin sevdiği bir kaynak.
Eyvallah hocam.
Evet, Mesnevi de okutuyor. Başka hadis, tefsir kitapları da okutuyor. Mektubatı okutuyor İmam Rabbani'nin. Tabii bunun yanında Mevlana'nın Mesnevisinde okutan bir insan Abdullah Dehlevi Hazretleri. Şimdi Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yaşadığı yıllar yani 1700'lü yılların işte ortaları, sonları. O dönemde efendim Hindistan İngiliz işgali altında. Yani İngilizler sömürge valileri aracılığıyla o dönemde Hindistan'ı yönetiyorlar. Ve Delhi'de sömürge valisi, Hindistan sömürge valisi olarak Charles Metcalf diye birisi var. Efendim, İngilizler Hindistan'ın işte altın, gümüş artık ne varsa imkanlarını batıya kendi ülkelerine taşıyorlar o dönemlerde. Bir işgal yani, İngiliz işgali yönetimi var. O dönemde Delhi'de Nevab Şah Nizamettin efendim diye bir zatın herhalde babası vefat ediyor. Tanınmış, bilinmiş bir insan. Delhi'de sayılan, sevilen bir insan demek ki. Birçok alim ve şeyh bu zatın evine baş sağlığı için gidiyorlar. Babanız vefat etmiş. Baş sağlığı için gidiyorlar. Bu Delhi'deki İngiliz sömürge valisi Charles Metcalf da oraya geliyor. Bunlar çok uyanık adamlardır. İngilizler. Yani toplumun sevdiği, saydığı eşraftan bir insanın işte taziyesine, başsağlığına gidersem orada adamı kazanmış olurum. Çünkü kazanırsanız daha rahat yönetirsiniz. Böyle hesaplar vardır. Neyse. Abdullah Dehlevi de oradaymış. Abdullah Dehlevi de o mekana, o eve daha önce gelmiş. Bir kısım alimler var, şeyhler var. Başsağlığı dilemeye gelmişler. Bu sömürge valisi Charles Metcalf dışarıdan girince diğer bir kısım alimler ve şeyhler, hani birisi gelince meclise ayağa kalkılır diye ayağa kalkıyorlar. Saygı gibi. Ama saygı gösteren adam kim? Sömürge valisi.
İngiliz.
Abdullah Dehlevi Hazreti ayağa kalkmıyor. Sırtını dönüyor. O Charles Metcalf yaklaşıyor Abdullah Dehlevi'ye. Hani saygılarını sunmak, reverans için. Abdullah Dehlevi Hazretleri diyor ki, aynen şu ifade kullanıyor. Ağzı içki kokuyordu. Elimin tersiyle it kovalar gibi uzaklaştırdım kendimden. Bir daha yaklaşmak istedi, yine uzaklaştırdım diyor. Sonra diyor Charles Metcalf evine gitmiş, köşküne gitmiş. Yanındaki yaverine demiş ki, adamına demiş ki, Hindistan'da bir tane Müslüman gördüm, Abdullah Dehlevi. Bu Melfuzat-ı Şerife diye Gulam Muhiddin Kusuri'nin derlediği ve Abdullah Dehlevi'nin hayatından, sözlerinden topladığı bir eserde Abdullah Dehlevi'nin ağzından bizzat naklediliyor. Böyle böyle oldu diye. Şimdi bu olayı biraz analiz edelim.
Evet.
Bir işgal gücü gelmiş senin ülkeni işgal etmiş. Efendim asker gücüyle, bilmem ne gücüyle seni yönetiyor devletini. Ve o işgal güçlerinin başındaki yönetici işte şirin görünmek için belki de oradaki insanlara bir cenaze taziyesine gidiyor. Oradaki alimler ve şeyhler de kimisi kerhen, kimisi tav'an. Yani kimisi isteyerek, kimisi de istemeye bile olsa, ya işte ne yapalım, herif geldi başımıza dikildi, yani iyi geçinelim de bize zararı gelmesin. Bizim medreselerimize zararı gelmesin. Bizim cemaatimize zarar gelmesin, zarar vermesin. Okullarımıza zarar vermesin. Düşüncesiyle yalakalık ediyorlar tabiri caizse. Ayağa kalkıyorlar. Kalkma kardeşim. Bak Abdullah Dehlevi ayağa kalkmadı. Abdullah Dehlevi ayağa kalkmadı. O kafire, o işgalciye reverans etmedi, saygı göstermedi. Asırlar sonra Abdullah Dehlevi Hazretlerini rahmetle anıyoruz. Diğer bir sürü alim vardı, şeyh vardı. Hiçbirisini rahmetle anıyor muyuz? Anmıyoruz.
İsimleri bile hatırlanmıyor.
Akif Bey kardeşim, bizim maalesef hoca kesimimiz dahi ahirete inanıyoruz ama sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz. Ahiret var, hesap var, dünya kısa. Küçük hesaplar peşine girmemek lazım. Bak Abdullah Dehlevi'nin de cemaati vardı. Onda tarikatı vardı. Onda medresesi veya işte tekkesi vardı. Aman şu adamla iyi geçineyim de benim tekkemi kapatmasınlar hesabına girmedi. Hak'tan yana oldu. Allah'tan yana oldu. Doğrudan yana oldu. Bu çok önemlidir. Yani kardeşim gerekirse benim tekkemi kapatsınlar. Gerekirse beni şehit etsinler. Ben Allah yolunda şehit olurum gerekirse, ama kafire boyun eğmem dedi. Kafire ayağa kalkmam dedi. Ve şimdi asırlarca sonra biz rahmetullahi aleyh diyor, Allah razı olsun diyoruz. Onu anıyoruz. Ayağa kalkanları, kafire serfuru edenleri, baş eğenleri bugün adını bile bilmiyoruz. Bilsek de rahmetle yad etmiyoruz. Çok önemli. Tarih tekrar eder. Dün bugün de olur, yarın da bu tür şeyler olacaktır. Nerede duruyorsun? Hakkın yanında dur. Tarafın belli olsun. Ben haktan, ümmetten yanayım de. Taviz verme kafire karşı. Zalime karşı, işgalciye karşı taviz verme. Hani bir hikaye var. Hazreti İbrahim'i bağlamışlar, ateşe atacaklar. Serçe gidiyor, gagasıyla su alıyor. Diyorlar ki ne yapacaksın bu kadar suyu? İbrahim'in ateşine atacağım, söndürmek için diyor. Diyorlar ki bu kadarcık suyla ateş sönmez. Olsun diyor. Tarafın belli olsun. İbrahim'den yana olduğum, haklıdan yana olduğum, zalimden yana olmadığım belli olsun. Söner sönmez o benim işim değil diyor. Benim vazifem haktan, hakikattan, mazlumdan, doğru olandan yana olmak.
Çok güzel bir örnek.
Şimdi söyleyeyim mi diye düşünüyorum ama hadi söyleyeyim. Bazı arkadaşlarıma diyorum ki yahu bugün sosyal medya bir tebliğ vasıtası olarak kullanılabilir. Adam gibi kullanırsak. Facebook, Twitter vesaire. Niye Facebook sayfası açmıyorsun diyorum. Aç bir Facebook, orada İslami konuları paylaş, gençler, insanlar istifade etsinler. Sen ilahiyatta hocasın diyorum. Diyor ki Facebook açarsam bazı haberler belki hani güncel haberlerde paylaşırım. İşte tarafım belli olur. Fişlenirim. Kardeşim tarafın belli olsun. Allah'tan yana ol. Hak'tan yana ol. Doğrudan yana ol. Nasıl bir korkaklık bu? Tedbirmiş. Ne tedbiri? Bizim Müslümanlar maalesef korkaklıklarını tedbir maskesi altında gizliyorlar. Tedbir değil o, korkaklık. Tedbir güzel bir şeydir. Ama kendi korkaklığını tedbir kılıfıyla kamufle etmeye çalışıyor insanlar. Etrafımızda maalesef böyle korkak adamlar dolu. Es-sakitu anil hak, şeytan ahras. Haksızlık ve yanlışlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Bak Abdullah Dehlevi sustu mu? Boyun eğdi mi? Serfuru etti mi? Kafire karşı ayağa kalktı mı? Kalkmadı. Senin eğer numune-i imtisalin, örnek şahsiyetin Abdullah Dehlevi Hazretleri ise, sen de onun yolundan yürü. Gerekirse kelleyi koltuğa al ama haktan yana ol, doğrudan yana ol. Yok tarafın belli olmasın. Aman renk vermeyeyim.
Tamamen niyet, kişisel menfaatleri korumak.
Tabii canım. Yoksa tamamen ne? Hesap. Hasbilik, hesabilik. Her zaman konuştuğumuz mevzu. Hesabilik. Neyse.
Eyvallah.
Akif kardeşim maalesef böyle şeyler bizi üzüyor. Bir Müslüman dobra dobra açık olacak. Haktan yana olacak. Doğrudan yana olacak. Ve bunu gerekli zaman söyleyebilecek. Korkaklık Müslümana yakışmıyor. Bir daha söyleyeyim mi? Bak beni şimdi kızdırdın, ben konuşuyorum. Konuşmak istemiyordum ama konuşuyorum. Bundan bir ay kadar önce bazı akademisyenler hükümeti eleştiren, efendim terör örgütünü masum gösteren bir açıklama yaptılar. 1100-1200 civarında akademisyen bir bildiri yayınladılar. Bunun üzerine dindar, muhafazakar, müteddeyyin bazı akademisyenler de hayır biz devletimizin yanındayız. Devlet terörle mücadele ediyor, haklıdır mücadelesinde diye bir imza kampanyası açtılar. Birçok kişi imza atamadı. Vaka bu 10 bine yaklaştı imza Türkiye çapında. Türkiye çapında 10 bine yaklaştı eyvallah ama kendi kurumumda Marmara İlahiyat'ta 150 tane hoca var. 7-8'i geçmedi imza atan. Niye atamıyorsun? Niye imza atamıyorsun? Hiçbir izahı yok. Korkaklık. Aman salla başını al maaşını. Karışma etliye sütlüye. Ne olur ne olmaz. Tarafın belli olmasın. Kardeşim tarafın belli olsun. Tedbir değil bu. Korkaklık. Tarafın belli olsun. Haktan yana ol. Yani bu şeyler beni üzüyor Akifçiğim. Herkes emri maruf yapıyor. Nehi münker yapan yok diyor Üstad Kadir Mısıroğlu. Ne demek nehi münker? Bir yanlışlık varsa ben bu yanlışlığa karşıyım demek. O da Müslümanın vazifesi. Namaz kılın, oruç tutun. Onu silmek kolay. Burada yanlışlık var demek nehi münker. O da Müslümanın vazifesi. Aman bunu dersem düşmanım olur, bana kızanlar olur, bana küsenler olur. Müslümanın, şahsiyetli Müslümanın dostu da olur, düşman da olur. Peygamber Efendimiz'in de dostu da vardı, düşmanları da vardı. Kafirler düşmandı. Ha ben kafirlerle işte düşman olmayayım, iyi geçineyim dersen, demek ki sen şahsiyetli bir Müslüman değilsin. Bu kalem olsun. Her kılığa giren bir insansın demektir. Müslüman herkesin dostu olmaz. Bak çok net bir şey söylüyorum. İslam düşmanının düşmanı olacaksın. aman herkese iyi geçineyim, böyle bir şey yok. Peygamberimiz hayatında da böyle bir şey yok. İslam tarihinde de böyle bir şey yok.
Ki hocam hani yolun büyüklerin hayatlarında bundan önceki programlarımızı da bizlere bahsettiğiniz gibi Abdullah Dehli'yi işte biraz önce mesela anlattık. Bir tepki koyarak aslında bence menfaat, kişisel menfaat vesaireden ziyade aynı zamanda da İslam'ın izzeti. Yani çünkü İslam'ı temsil eden insanların ki sonrasında da yanına gelen o kişinin kendi yaverine söylediği cümleden bunu anlıyoruz. Yani burada bir tane Müslüman gördüm, o da Abdullah Dehlevi'dir diye.
Evet.
İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatında yine aynı şeyi görüyoruz. Belki de önceki programlarımızda dediğimiz gibi Hazreti Ömer, yani Ömer Faruk'un yolundan da gelmenin de bir şeyi var. Aynı zamanda da tabii ki de hepsi İslam'ı temsil ettiği için o izzeti koruma, o şerefi yüceltme anlamında da bir temsil makamında olduklarından bu tarz tepkiler ve bu tarz temsiller ortaya koyuyorlar.
Ruslar Kafkasya'ya girdi. Kafkasları işgal etti. Bir kısım hocalar, bir tanesi de Kunta Hacı, savaşmayalım dedi, teslim olalım dedi. Şeyh Şamil olmaz dedi. Savaşırız, ya ölürüz, ya öldürürüz, şehit oluruz, önemli değil ama gavura teslim olmayalım dedi. Savaştı, mücadele etti yıllarca. Şimdi biz Kafkas Kartalı diye Şeyh Şamil'i rahmetle anıyoruz. Bu korkusuzluğunu, bu cesaretini, bu cihadını rahmetle anıyoruz ki Nakşibendi Şeyh'idir o da. Mevla Halit'ten gelir silsilesi Şeyh Şamil'in. Kunta Hacı'yı daha önce duymuş muydun Akifciğim? Kunta Hacı?
Yok.
Yok. Ruslara teslim olalım, savaşmayalım diyen bir hocaydı, hatta bir şeyhti. Bak, Allah nasıl şey yapıyor görüyor musun? Kader, tarih korkakların mezarlığıdır. Korkaklar tarihte gömülür. Kimse onları rahmetle yad etmez. Bir mezarlık çöplüğü olur. Ama bazı kahramanlar çıkar. Ümmet adına hareket eder. Gözü karadır. Dobra dobra yürür gider. Onlar sonraki nesillerde rahmetle yad edilir. Allah da onlara rahmetiyle muamele eder. Zaten en önemlisi o. İnsanların ne diyeceği önemli değil de Allah'ın onlara karşı muamelesi hepsinden önemli.
Eyvallah hocam.
Evet. Şimdi devam edelim Abdullah Dehlevi Hazretlerinden. Bir gün Abdullah Dehlevi Hazretlerinin yanında birileri dedikodu yapmışlar, gıybet yapmışlar. Abdullah Dehlevi Hazretleri eyvah demiş, orucumuz bozuldu. Efendim siz konuşmadınız, siz gıybet yapmadınız, başkaları konuştu demişler. Olsun biz de dinlemiş bulunduk dedi. Yani gıybeti dinlemiş bulunduğu için orucumuzun, daha da orucun sevabı azaldı anlamında. Yani bu şekilde hassas insanlar. Bu insanlar efendim gıybet yapmak, şöyle dursun dinlemeyi bile orucun sevabını azalttığını düşünüyorlar. Bizzat bir gün Abdullah Dehlevi Hazretlerinden ödünç kitap almış. Bir müddet sonra Abdullah Dehlevi'nin kütüphanesinden, evinden ödünç aldığı, emanet aldığı kitabı yine Abdullah Dehlevi'ye satmaya kalkıyor. Satmaya kalkıyor işte böyle kitap alır mısınız şu kadar para falan diye. Abdullah Dehlevi müridleri diyorlar ki efendim bu kitap zaten sizin kitabınız. Hatta üzerinde mühür de var falan diyorlar. Sizin mührünüz var. Hazret o zatı bozmamak için bir kitaptan birkaç nüsha kopyalanabilir diyor. O başka bir nüshasıdır diyor. Parasını veriyor, kitabı geri alıyor. Şefkat. Bir Allah dostunun, o gafil bile olsa o insan, ona şefkati.
Yani Müslümanlara karşı da aynı zamanda merhametle bakan da
evet,
bir bakışı var.
Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. İşte ayet böyle söylüyor. Kafirlere karşı, Charles Metcalfe'a karşı şiddetli, tavizsiz ama ruhamâ'u beynehum kendi aralarında, Müslümanlar içinde de merhametli. Ayet o, böyle olun diyor.
Önemli ve doğru olan tabii, bu zaten.
Müslüman biraz gafilmiş. O kazanılır daha sonra diye inşallah. Belki de o merhametinden dolayı o gafil insan da yola gelmiş de olabilir.
Hocam belki de işin hani sırrı burada da olabilir. Yani o örneğini verdiğimiz olumsuz manada örneğini verdiğimiz insanlar Müslümanlara karşı daha şiddet olabiliyorlar. Ki bunun örneği de çoktur muhtemelen araştırılsa. Ama biraz daha böyle güçlü işte İslam karşıtı, din karşıtı veya işte bir insansa ona karşı da böyle biraz daha geri adım atma, menfaat koruma anlamında insanlar kendilerini böyle addediyorlar maalesef.
Evet, Abdullah Dehlevi Hazretleri yine şöyle demiş: rüyaların en güzeli Allah Teala'yı ve Resulünü görmektir. Ancak burada da vehim ve hayal endişesi vardır. Yani vehim gerçek zannedilebilir. Çünkü zikir nurlarının parlaması, muhabbet ve ihlas veya çok salavat getirmek yahut da hadis ilmiyle çok meşgul olmak gibi ameller rüyada o Hazretin sallallahu aleyhi ve sellemin suretinde görülebilir. Gören de Resulullah'ı gördüm zanneder. Resulullah'ın başka başka şekillerde görünmesinin sebebi budur, diyor. Yani demek ki insan çok namaz kılar, çok salavat getirir, çok hadis ilmine meşgul olursa o ameli veya o salavatları Peygamber Efendimizmiş gibi rüyasında tecelli edebilir ki ama gerçekte gördüğü peygamber değildir. O salavatın maneviyatıdır, feyizdir diyor. Bakın ilginç şeyler söylüyor Abdullah Dehlevi Hazretleri. Yine Abdullah Dehlevi diyor ki bu ihtiyarın ömrü hep günahlarla geçti diyor. Tevazu gösteriyor. Cihan bağına gül toplamak için geldik ama diken hamallığı yapıyoruz diyor Abdullah Dehlevi. Bu dünyaya biz gül toplamaya geldik ama diken hamallığı yapıyoruz diyor. Tevazu gösteriyor. Yani insanların çoğu böyle aslında demek istiyor belki. Yine şöyle buyurmuş: asr-ı saadete uygun olmayan, yani peygamber ve ashabının dönemine uygun olmayan bir şeyin kıymeti yoktur. Hangi yol ve hangi amel olursa olsun eğer Efendimizin ashabının yoluna benzemiyorsa tehlikelidir. Eğer senin cemaatin, tarikatın sahabe ahlakına yakınsa korkma, devam et. Doğru yoldasın. Sahabe ahlakından uzaklaşmışsa problem var demektir. Tekrar düşün üzerinde ciddi ciddi. Efendim Abdullah Dehlevi Hazretleri 1824 yılında vefat ediyor. Makamat-ı Mazhari, Kemalat-ı Mazhariye ve Mekatib-i Şerife gibi eserleri vardır. Mekatib-i Şerifesi yani mektupları Türkçe'ye tercüme edildi. Efendim bu şekilde geride bazı eserler bırakarak ve güzel örnekler, güzel bir örneklik bırakarak sonraki nesillere numune-i imtisal olmuş bir insandır Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri.
Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Gerçekten Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin hayatından hem günümüze bakan yönleri hem de onun kendi hayatındaki örneklikleri inşallah bu programımızda dinleyicilerimizle paylaşmış oldunuz. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programda Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin hayatından programımıza devam edeceğiz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.